Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün öğretmenlerden biraz konuşalım. Aslında ne kadar çok konuşsak haklarını teslim edemeyiz. Hepimizin geçmişinde mutlaka çok bizi teşvik eden öğretmenler var. Siz bir yandan bir eğitimcisiniz, öğretmensiniz diyebiliriz değil mi efendim?
Tabii elbette.
Üniversitede
elbette.
De olsa öğretmensiniz. Biz zaman zaman öğretmenlik yapıyoruz. Dolayısıyla aslında hem mesleklerimizi, onun geçmişini hem de bizi bugüne getiren öğretmenlerimizi konuşalım.
Evet, yani insanlara bir şey öğretmek, daha doğrusu öğrendiklerini insanlarla paylaşmak zaten güzel bir şey. Bunu bir meslek olarak yapmak, yani eski tabirle muallimlik, şimdiki tabirle öğretmenlik ise elbette ki çok daha mühim bir iş. İnsanlara örnek aldıkları, şimdiki tabirle idolü olan şahıslar sorulduğu zaman ekseri işte babası, annesi der ama bir öğretmeni rastlarız. İnsanların çoğunun hayatında tanıştığı bir öğretmen, dersine gelen bir öğretmen veya herhangi bir şekilde karşılaştığı bir öğretmen bir dönüm noktası veya bir kırılma noktası meydana getiriyor.
Sorsanız çocuklarına hep öğretmen olmak isterler küçükken değil mi?
Küçükken öğretmenlik çocukların en idealize ettiği meslektir. Yani aklı ermeye başladıktan itibaren öğretmenliğin elbette ki karizmatik bir meslek. Bir peygamber mesleği. Yani her ne kadar cemiyette belli zamanlarda mali sebeplerle küçük görülse, aşağılansa veya bir takım şartları kötüleşse bile öğretmenlik her zaman itibarlı bir meslektir. Hatta yani hükümdarların, reis-i cumhurların bile önünde tazimle durduğu bir makamdır öğretmenlik, kim ne derse desin.
Şimdi biraz geçmişe gidelim o zaman. Bir kere bildiğin bir şeyi öğretmek çok değerli. Şimdiki gibi bilgiye, belki bilgi kirliliği var ama bilgiye ulaşmak da kolay. Şimdi bir kitap istediğinizde en yakın kitapçıya internetten sipariş vererek belki birkaç gün içinde kapınıza gelmesini sağlamak mümkün. Ama eskiden böyle değil. Bir kitap için bazen aylarca yol yapılan zamanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bilmek ve öğretmek çok kıymetli.
Elbette o zaman dediğiniz gibi kitaplara ve bilgiye ulaşmak daha zor. Ancak o zaman tabii bunu bilenlerin, yani ulaşıp da bunu kendinde komprime bir hale getirenlerin kıymeti elbette ki artıyor. Onun için Hazreti Peygamber ilim üstattan öğrenilir buyurmuş. Kim ne derse desin ilim kitaptan, ilim internetten, ilim rüyadan öğrenilmez. İlim üstattan, bu işi bilen birinden öğrenilir.
Yani onun yazdığı kitabı okumak onu dinlemek gibi değildir.
Yarı yarıya belki fayda hasıl eder. Çünkü el mükatebe nısf-ı muhataba der eskiler. Yani yazı konuşmanın yarısıdır. Yarısı kadar fayda hasıl eder. Yani o zatın kitabını okusanız ondan konuşmanın yarısı kadar fayda hasıl eder. Hele sözlü kültürün çok kıymetli olduğu bir devirden bahsediyoruz. Bu kimse cemiyet içinde ömrünü ilim tahsiliyle geçirmiş ve neticede insanlara ilim öğretme ehliyetini kazanmış. Bu ehliyetini kazandığı, ona bu ehliyeti kazanan hocaları tarafından tespit edilmiş, teyit edilmiş. Biz buna bugün diploma diyoruz. Eskiden icazetname veya şehadetname deniyordu. İcazetname, sen de ders okutabilirsin, talebelere ders verebilirsin, kitap yazabilirsin şeklinde bir yazılı izindir. Şehadetname ise biz senin bu ilimleri okuduğunu, bu ilimleri tamamladığını, bunlarda yapılan imtihanlarda muvaffak olduğunu na şahitlik ederiz demektir. İkisi birbirinin yerine kullanılıyor, biraz farklı olmakla beraber. Onun için eskiler hep ilim öğretenlerde bir icazet aramış. Yani bu sizin bu ilminiz kime bağlanıyor? Hocanız. Yani hoca çok ehemmiyetli olmuş.
Şimdi tabii pek çok kişide diploma var ama evet. Okul çok. Ama yine de hani kimden ders aldığınız sorusunun
tabii.
Cevabı eskiden olduğu
şimdi
kadar net
değil. Diplomanızı ibraz ediyorsunuz ama yani ben filancanın talebesiyim. Ben filanca tarafından okudum. İşte benim dersime filanca girdi. Veya ben filancanın yanında master yaptım. Filancanın yanında tez yazdım. Elbette ki diğerlerinden farklı oluyor. Usta çırak münasebeti bütün ilimlerde ehemmiyetlidir. Yani sadece zanaatlarda değil, doktorlukta da böyledir. Mühendislikte
eskiden
de böyledir.
Eskiden daha da böyleydi değil
hele
mi?
Hele eskiden insanların şahsiyetinin ve onların ilme yaptığı katkının ehemmiyetli olduğu devirlerde bu çok daha mühimdi.
Şimdi onun için asistanlık
hoca,
galiba biraz o konuda.
Şimdi öğretmenler günü var, öğretmenler deniyor ama eskiden hocanın kıymeti çok daha fazlaydı. İnsanların cemiyette hocalara gösterdiği itibar ve ihtimam çok fazlaydı. Hocasız ilime kavuşmanın neredeyse imkansız olduğuna dair bir kanaat çok daha yaygındı. Bu sebeple hocalar cemiyetin en itibarlı, burada hocadan kastımız ilim öğretenler manası. Şimdi hoca Hoca camide. Hoca camide. Yani bu aşağılayıcı, aptalca bir söz. Yani hoca demek ilim öğreten insan demektir. O imam, onun dediği. Yani hoca camide değil, hoca mektepte.
Şimdi o ikisi eskiden bir arada olduğu, evet, için belki de bu kelime de yerleşmiş durumda.
Atınca burada bir devrim yobazlığı yapıyor ama o malum filmde. Halbuki kendisi hataya düşüyor. Bir kere öğretmen kelimesi çok uydurma ve bu mevzuyu hiç kapsamayan, hiç şamil olmayan bir kelime. Bir kere öğretmek Türkçe bir kelimedir, öğretmek. Ama öğretmen Türkçe bir kelime değildir.
Öğreten? Bu,
öğreten olur, öğretici olur. Ama öğretmen, yani men biliyorsunuz Türkçe'de küçük, küçültme ekidir. Kocaman, küçümen, evcimen. Bunu bir o heybetli mesleğe siz zaten öğretmen diyerek aşağılıyorsunuz. Öğrenci, o da apayrı bir acı ucube bir kelimedir. Öğrenici olur ama öğrenci olmaz ki.
Harf mi düşüyor acaba?
Harf düşmüyor ama.
Öyle yapıyor da hani harf düşmesi gibi.
Harf düşmesi
gibi
yok.
Mi?
Bu kasıtlı olarak oraya harf düşürülmüş.
Düşürülerek öğrenci, yapılmış.
Halk konuşurken öğretici. Öğretici diyor mesela. Öğretici demiyor ki. Öğrenici. Harf düşmesi yok. Halbuki talebe kelimesi, talip kelimesi çok daha şumullüdür. Bakın. İstemeyen hiçbir şeye kavuşamaz. Bir nimete kavuşmak için önce onu istemek lazım. İlim isterseniz kavuşursunuz. İlim istemeyene nasip olmaz. Dünyanın en iyi hocasını getirin. Gece gündüz anlatsın. Eğer karşıdaki istemiyorsa, yani talip değilse, talebe değilse veya tasavvuftaki tabirle mürit, irade eden değilse hiçbir şey alamaz. Hazreti Peygamber en çok amcası Ebu Talib'in Müslüman olmasını istedi. Ve bu, onu Müslüman yapmaya da kadirdi çünkü peygamberdir. Fakat amcası istemedi. İstemediği için Müslüman olmadı. Bu çok enteresandır. Onun için ilim isteyene verilir ve ilmi isteyen elde eder. Yoksa onun için şimdi mesela mekteplere metazora gidiyor talebeler. Bir şey istemedikleri için ilim öğrenmiyorlar.
Şey öğrenmeden
ama siz ilim öğrenmek isterseniz tamamına değil. Çünkü siz her şeyinizi ilme verirseniz ilim size biraz bir şey veriyor. Bu böyle bir şey.
Evet evet. Tam birebir bir ilişki yok.
Evet öyle. Nerede her şeyini vermek? İnsanlar %1'ini vermiyor. Onun için de ilimden istifade. Ama talebe kelimesi bence çok daha şamil. Bu mevzuyu anlatmaya çok daha uygun bir kelimeydi. Ve herkes anlar talebeyi. Ama bunu nedense değiştirdiler. Öğretmen ve öğrenci kelimelerine zaten ben çok alerji duyuyorum. Yani bu hadisenin ilim öğrenme meselesindeki kutsiyeti, ondaki sihirli haleyi bu yok ediyor, üflüyor. Bir kere böyle bir...
Kanki talebe kelimesi çok yaygın, çok bilinen bir kelimeydi.
Herkes, hocayı da herkes biliyor, muallimi de herkes biliyor. Hı. Muallim kelimesi ilim öğreten demek. Öğretmen, her şeyi öğreten. Kötü şeyi öğretene de öğretmen
diyebilir.
Ama ilimde bir duruş vardır, bir şeref, bir haysiyet vardır. Yani hiç kimse hırsızlık ilmi demez. Hiç kimse adam dövme ilmi demez. Yani bu da var.
Evet, öyle bir anlam farklılığı var. Evet.
Kelimeleri değiştirdiğiniz zaman o kelimelerin hasıl ettiği manada zayıflıyor veya ortadan kalkıyor. Bugün öğretmenlerin içinde bulunan sıkıntıların belki en mühim sebeplerinden bir tanesi de budur. Efendim öğretmen yetiştirmek şu tamam ama bir de
anlamını kaybeden kelimenin demek ki hani ona da bir enerji yüklüyorsak eğer var. O da maalesef
yani kelimelerdeki enerjiyi inkar yapmamış. Edemezsiniz. Evet, çok da metafizik yaklaşmak doğru değil ama yani kelimelerde bir enerji vardır. Hatta bir adama 40 gün deli de deli olur sözü boş değil. İnsanlar onun için güzel isim verin buyuruluyor yani. Güzel isim o insanın karakterine tesir eder. Onun için bu da böyle. Şimdi eskiler ilmin üstattan öğrenmesine ehemmiyet vermişler. Mektebe değil. Vaktiyle Kenan Evren derdi ki namaz her yerde kılındı ama ilim her yerde öğrenilir. Bence tam tersi. Namaz her yerde kılınamaz ama ilim her yerde öğrenilir. Eğer siz ilim sadece mektepte öğrenilir derseniz bu da bir algı yanılmasıdır. Ne demek ilim her yerde, ilim yolda öğrenilir, ilim otobüste, ilim
orada. Çünkü her yerdedir zaten.
Yani birini ziyarete gittiğiniz zaman hani bir yaşlı kadından, bir köylüden bile siz bir şey öğrenirsiniz. Eğer açıksa şeyleriniz...
Bir de herkesin bir uzmanlık alanı var şimdi. O çiftçi ne zaman ekileceğini bazen havaya bakarak yağmur yağıp yağmayacağını her şeyi bilebiliyor. Evet. Ama biz istediğimiz kadar kitabını okuyalım. Pratiği
hayır, kitapta öğrenmez.
Eğer...
Mektebine bile gitseniz o çiftçinin bildiği kadar bilmez. Onun için ilim mektepte öğrenilir sözü ilmi daraltmak demektir. Yani sadece ilim mektepte öğrenilir. Olur mu öyle şey? İşte onun için şimdi insanlar mektebe gittikleri zaman ilim öğrendiklerini, bir şey bildiklerini zannediyorlar. Halbuki hiç alakası yoktur.
O diploma da aslında çok da değerli olmuyor. Maalesef
para gibi işte.
Uygulamada.
Para nasıl enflasyonda şununla bununla değer kaybediyorsa diplomalarda bir işe yaramıyor. Çünkü arkası boş. Çünkü paranın eskiden arkasında altın vardı biliyorsunuz. Değerini kaybetmiyordu. 70'ten beri altın yok arkasında. Devletin itibarı var. Devletin itibarı nereden geliyor? Mali gücünden. Mali güç düştüğü zaman politik veya başka sebeplerle paranın değeri de düşüyor. Diploma da aynı ona bağlı. Çünkü arkası boş. İşte eskiler her yerde, her şartta ilmi ön planda tutmuş. Eskiden din ilmi, hukuk ilmi, fen ilmi bunlar birbirinden ayrı değil. Bu Orta Çağ'da Avrupa'da da böyle. Her yerde böyle. İlmi zaten ayırmak doğru değil. İlimde ihtisaslaşma tamam kabul edilebilir. Ama benim ihtisasım bu. Ben diğerlerinden anlamam. Böyle bir şey yok.
Şimdi o zaman şunu mu anlamalıyız? Yani ben diyelim ki hukukçu olmak istiyorum ama sadece hukuk okumak benim hukukçu olmama yetmiyor.
Evet. Benzer... Teknisyen olursunuz. Okursunuz da hukuk teknisyeni olursunuz. Hukuk alimi veya hukukçu olmazsınız.
Onunla beraber onu besleyen diğer sosyal bilimlerle de ilgili evet. bilgiye sahip olmam lazım. Şimdi dikkatimi çeken bir şey
mantık
var.
Mantık bilmeniz lazım. Mantık sosyal bilgi değil. Geometriden öğreniliyor biliyorsunuz. Mantık bilmeyen hukukçu olamaz. Buyurun. Yani sadece sosyal bilgi değil. Psikoloji, sosyoloji bunların hepsi bilecek. Edebiyat bilmeyen, grameri düzgün olmayan hukukçu olamaz. Oluyor şimdi. Onun için bakın hep problem var. Niçin var bu problem diye düşünüyorlar. Hiç kimse demiyor ki. Hukukçu gramer bilmiyor. Gramer bilmeyen hukukçunun yaptığı kanundan ne olacak? Bakın hep Anayasa Mahkemesi'nden dönüyor. Anayasa Mahkemesi'nden dönen kanunların evet bir kısmı siyasi sebeplerle dönüyor. Yani hükümeti engelleme ama çoğu ifadesinin bozuk olduğundan dönüyor.
Şekil olarak.
Şekilden dönüyor. Neden bu? Yani cahil mi bunu yapan komisyondakiler? Hayır cahil değil. Hepsi diplomalı. Ama gramer öğrenmemişler. Çünkü tasavvur şöyle. Hukukçuya lazım değil bunlar. Veya tarihçiye lazım değil veya doktora lazım değil. Halbuki öyle değil.
Şimdi mesela dikkatimi çeken bir şey var. Daha geriye gidelim. Osmanlı döneminde bir bilim adamı bakıyorsunuz 60 yıl yaşamış.
Evet.
İnanılmaz eserler bırakmış. Bilgiye ulaşması kolay değil.
Değil. Belki yazması kolay değil. Işık yok, elektrik yok, bilgisayar yok. Efendim matbaa yok, fotokopi yok.
Belki danışacağı insan da yok.
Çok
bilgisini
az.
Tekrar bir gözden geçirebileceğim. Buna rağmen şu anda diyelim ki tıp kitaplarına, tarih kitaplarına, coğrafya kitaplarına girmiş eserler bırakmışlar ve gerçekten ortalama insan ömrüne baktığınız zaman çok düşük. Ya da hapse girmiş, hapisteyken bir kuyuda ayın hareketlerine bakarak şu anda hala kullanılan bir takım formüller çıkartmış. Ben bunun sırrını merak ediyorum.
Bu işte ilme aşkla olacak bir şey. Yani ilme aşık olan bir insan, biraz evvel söyledim ya, ilimle meşgul olmadan duramaz. Mümkün değil. Mümkün değil duramaz. Bu insanın elinde olan bir şey değil. İnsanın tabiatı ilim olmuş. Şimdi İmam Suyuti vardır. Osmanlılar zamanında Kahire'de yaşamış. 54 yıl ömür sürmüş. 500'den fazla eseri var bildiğimiz. Bir Alman askübetçisi diyor ki yorulmadan, yılmadan yazan Suyuti'nin 500'den fazla eseri var. Şimdi bu eserler de şimdiki eserler gibi tekrar değil. Kopyala yapıştır değil. Her biri orijinal eserlerdir. Hı hı. Yani yazıldığı sahada ehemmiyeti haiz eserlerdir. Bunlar nasıl oluyor? Bazıları var gününe 20-25 sayfa düşmüş. Hiç mi yemek yememiş, hiç mi uyumamış?
Bu 50 ilim... yazıyor bu arada.
50 yazıyor.
Ve tahsihi olmayan bir şey. Evet. Bilgisayarda düzelteyim yazayım gibi yani bir şey de yok.
5000 hadisi şerifi alfabetik olarak sıralamış. Excel programı yok, bir şey yok. Bunu nasıl yaptın? Akşam karanlık, şimdiki gibi gaz ilahı bile yok. Çıralarla veya mumlarla aydınlanılıyor. Mum ışığında okumak bile zor. Yazmayı düşünün siz. Ama bunlar yazmışlar. Bu ilme olan aşkı gösteriyor. İlme olan aşkı gösteriyor ve dediğim gibi ilim hiçbir zaman belli bir yerde öğrenilmez. Ama insanların işini kolaylaştırmak için, insanları böyle hoca aramaktan kurtarmak için ilk zamanlardan beri hep mektepler olmuş. Sırf ilim öğreten müesseseler olmuş. Bu müesseseler ekseriye camilerin, mabetlerin bünyesinde olmuş. Nasıl Avrupa'da kilisenin bünyesindeyse, Yahudilerde Midraş, Havra'nın bünyesindeyse, Müslümanlarda da cami bünyesinde olmuş. Ve cemiyetteki en entelektüel insanlar aynı zamanda caminin imamı olduğu için cami imamları, ama sadece cami imamları değil. Adam bir bakkal, bir kumaş taciri, bir çiftçi veya bir memur ama ilimle meşgul olmuş.
Şimdi çok enteresan, gündüz bu işleri yapıyor. Ama akşam bir saatten sonra bunlar toplanıyorlar. Evet. Bir araya geliyor. İşte sebebi helva oluyor. Sebebi başka bir şey oluyor. Sebebi...
Şerbet içmek oluyor. Çay içmek oluyor. Boza içmek oluyor. Ama ilmi mübahaseler yapıyor. Ve bu ilim de şimdiki gibi dünyayı kurtarmak değil. Bir mevzu atıyorlar ortaya. Bu mevzu hakkında herkes bildiğini, okuduğunu, duyduğunu ortaya atıyor. Bir kere karşılıklı bir fikir teatisi. Ondan sonra herkes buna çalışıyor, okuyor ve ortaya bir... müşterek fikir çıkıyor. İhtilaflı ve müşterek fikir. Bu bir ilimdir. İşte ilim böyle yayılıyor insan. Sonra onlar onu öğrettiklerini, öğrendiklerini başka yerlerde, mekteptir, meclistir, bunu yayıyorlar. İlim bu şekilde cemiyette yayılıyor. Bunun meraklıları var, gönüllüleri var hatta.
Şimdi mesela Osmanlı cemiyeti için okuma yazma oranının düşük olduğunu, okulların az olduğunu vesaireyi söyleyen, eleştiri yapanlar aslında insanların her yerde bir şeyler öğrendiğini ve öğrendiğini öğrettiğini düşünemiyorlar. Ya da
işte.
Ya da öyle sunuluyor bize belki de
tabii,
Osmanlı cemiyeti.
Tabii yani sizin bilmenizi istedikleri şekilde tarihi, edebiyatı, şahsiyetleri, politikayı, ekonomiyi, her şeyi dizayn ediyor belli güçler. Bilerek veya bilmeyerek. Siz de ister istemez bu kalıbın içinde düşünüyorsunuz ve bakıyorsunuz hadiselere. Bu da yanıltıcı oluyor.
Şimdi mesela çocukların girdiği sınavlarla ilgili değerlendirmeler yapıyorlar. Bu değerlendirmelerden birinde işte bu sınavları yapan komisyonlardan birinin başkanı diyor ki, Türk öğrencisine ihtiyacı olmayan çok ağır bilgiler veriliyor.
Evet.
Ve çocuklara sürekli ezber veriyorsunuz. Çocuklar okuduğunu anlamıyor. Dolayısıyla uluslararası sınavlarda başarısız. Siz onu ezberletmek yerine nasıl çalıştığını ve nasıl daha iyi olabileceğini anlatmalısınız. Peki şimdi bu yurt dışından Türkiye'yi hiç tanımayan bir insanın sadece bir sınav sonucunu görerek yorumlayabileceği kadar açıksa biz neden bu kadar düzeltemez hale geliyoruz?
İnsanlar kendilerini çok iyi analiz edemezler. Dışarıdan insanı görmek daha objektif oluyor. Onun için yani insanın kendini tanıması zaten yüksek bir haslettir. İnsanlar kendini tanımadığı gibi kendisinde bu olan kusurları da görmüyor. Hele bir de belli ideolojilerle şartlanmışsa bu daha da zor. Şimdi biz bir kere marif kötü diyoruz ama neyinin kötü olduğu hususunda bir tespitimiz yok. Yani bir marif sistemimiz kötü. Mektepler kötü. Evet tamam kötü. Peki neresi kötü dediğiniz zaman size sadrı şifa bir şey veremiyorum onu söyleyen mütehassıslar. Bir kere hastalığın adını koymak lazım. Biliyorsunuz teşhis tedavinin yarısıdır.
Evet.
Şimdi dışarıdan bakınca bu daha kolay görünüyor. Şimdi efendim Osmanlı ve daha önceki şark dünyasındaki medreselerde, okullarda talebeye gene bazı şeyler ezberletiliyor. Çünkü ilimde bazı şeylerin ezberlenmesi lazımdır. Yani kerat cetveni ezberlemeden siz matematikte muameleleri, denklemleri çözemezsiniz.
Tamam. Şimdi tamam. Mesela hesap
ya gramerde bazı kalıpları veya bazı prensipleri, irregüler fiilleri ezberlemeden tamam ama her şey ezberlenir mi? Tarihi ezberlenir mi? Coğrafya ezberlenir mi? Yani eski mekteplerin bir mantığı var. Orada talebeye okuduğu ilim hakkındaki umumi prensipleri veriyor. Talebenin o hususta bir nosyon, bir fikir sahibi olması temin ediliyor ve doğru bilgiyi nerede bulacağı ona öğretiliyor.
Bilgiye
ve bu doğru bilgiyi nasıl analiz edeceği, müşahhas somut hadiseye nasıl tatbik edeceği öğretiliyor. Onun için mesela eski medreselere baktığın zaman okutulan kitaplar çok yaygın, çok fazla değildir. Talebe daha çok düşünmeye, muhakemeye, mübahaseye, karşılıklı konuşmaya sevk ediliyor. Onun için büyük alimler yetişiyor. Ezbercilik yok. İkincisi, çok fazla ilim öğretmeye gerek yok. Ben de aynı şeyden müştekiyim. İlk orta liselerde, hatta üniversitelerde talebelere çok fazla bilgi veriliyor. Halbuki şimdi bilgiye ulaşmak daha kolay. Ama bu bilgi bir çöplük. İnternet bir çöplük, kitaplar bir çöplük. Kitap fuarına gidiyorum, milyonlarca kitap var. %80'i çöplük bunların, çöpe atılacak şeyler. Kağıt bile olmazlar. Peki bunları nereden bilecek insanlar? Mektepte öğreteceksiniz bunu.
Seçmeyi
mi öğreteceksiniz? Seçmeyi, okuduğu bunu analiz etmeyi, anlamayı, tatbik etmeyi mektepte öğreteceksiniz. İlk mektebe giden çocuğa neler neler öğretiliyor? Oturma, kalkma, büyüklerle konuşma, bir şey yazma, çizme, kredi kartıyla bir şey alma. Bunlar öğretilmiyor mesela. Yani bunlara eskiden medeni bilgiler, yurttaşlık bilgileri denirdi. Bu yurttaşlık daha sonra askeri bilgilere dönüştü. İnsanın sosyal hayatında
tarihi yaşamış, dersine döndü
evet.
Değil mi?
Şimdi tarihi meselelerde, tarih sadece anlaşmalar ve savaşlar mıdır? Siz bu çocuğu tarihten nefret ettirmek mi istiyorsunuz? Halbuki tarih bir insanın hayatta kalması için en mühim yardımcı ilimlerden bir tanesi. Siz bir kere çocuğu tarihten nefret ettirerek bundan uzaklaştırıyorsunuz. Bu çocuk hayatı boyunca tarihten yardım alamayacak ve hep hata yapacaktır. Siz de tarihi sevdireceksiniz. Tarih sadece savaşlar değil. İnsanların ne yediği, ne içtiği, nasıl evlendiği. Bunlar da birer tarih. Bunları siz insanlık tarihi değil mi bu? Bu adamın atalarının, dedelerin içinde bulunduğu tarih. Hiç alakası olmayan şahısların tarihinden onun daha çok alakasını çekmez mi? Çeker. İşte bilgiler daha az, daha komprime ama yön gösterici, daha felsefik olmalı. Bu bizim marif sistemimizin en mühim problemidir. Ama derler ki sömürge sistemidir bu. Sömürgelerde gençlerin kafaları devamlı böyle şeylerle meşgul edilir. Yani başka
ezberlenecek
şeyler ezberlenir. Mesela derler ki İngilizler Hindistan'da trigonometri cetveli ezberletirlermiş. Hintli gençlere ki zihinleri devamlı yorgun ve meşgul olsun. devamlı. Bu bir belki de bir politika. Belki de biz farkında olmadan bu sömürge politikasının kurbanıyız. Farkında bile değiliz. Belki onlar bile vazgeçtiler. Bakın adam sömürgeciliği kuran bile diyor ki yanlış yapıyorsunuz, vazgeçin bu işten. Bunu biz kurduk ama diyor vazgeçin. Biz ama hala biz hayır diyoruz, böyle olması lazım.
Alışkanlıklar çok ağır çünkü.
Hala daha müfredat arttırılıyor. Hala daha yeni dersler konuyor. Ders kitaplarına bakıyorum. İnanılmaz tafsilatlı malumatlar var. Bilmesi gereken hiçbir şey. Bir Macar öyle demiş, Mahir İze. Ben Türkler gibi bir millet görmedim. Öyle şeyler biliyorsunuz ki nasıl bildiğinize şaşıyorum. Öyle şeyleri de bilmiyorsunuz ki nasıl bilmediğinize şaşıyorum. Bu bizim marif sistemimizin bozukluğuna delalet eder. Bakın cemiyette böyle değildir. Cemiyette irfan hakimdir. İrfanın kendi seleksiyonu vardır. Lüzumlu bilgiyi insanlara toplar, öğretir. Lüzumsuz bilgiyi eler veya ikinci plana atar. İşte bu irfan içinde yetişen o okumamış annelerimiz, nelerimiz, köylüler.
İlim, irfan dediğiniz şey mi bu?
Evet. O irfanla yetiştikleri için belki ilimleri azdır. Fakat hadiseleri çok daha doğru analiz ederler. Daha az hata yaparlar. İlmi çok olanlar ise daha çok problemle karşılaşırlar. Mesnevi'de bir hikaye var. Tam belki buna uymuyor ama benziyor. Sen ne iş yaparsın bey baba demiş. Ben gramer alimiyim. Duymadın mı grameri? Hiç duymadım demiş. Yani sen şimdi gramer bilmiyor musun? Bilmiyorum efendim demiş. O zaman ömrünün yarısı boşa gitti evladım demiş. Birazdan kayıkçı demiş ki bey baba demiş, siz yüzme bilir misiniz? Bilmem evladım demiş. O zaman ömrünüzün tamamı boşa gitti. Batıyoruz çünkü. Batıyoruz. Şimdi
her şeyden ihtiyacımız oldu. İlim
ve irfan bir aradadır. İrfan arif, marifet kökünden geliyor. Biraz daha farklı. Onun için bizim de marif sistemini biraz ilimle irfanı beraber götürmemiz lazım. Bunda tabii siyasi otoritenin rolü olduğu gibi biraz öğretmenlere de iş düşüyor. Ben şuna inanıyorum ki öğretmenler her ne kadar kendine belli bir müfredat verilse de bu müfredatın içinde kendileri gayretleriyle, hevesleriyle, fedakarlıklarıyla çok şey yapabilirler. Ve bunu görüyoruz. Biz böyle öğretmenler gördük. Ve böyle öğretmenler işte şimdi cemiyette söz sahibi olan insanları yetiştiriyorlar. İşte benim idolüm odur, benim örneğim odur. O öğretmen bana yön verdi dediğiniz öğretmenlerin çoğu işte farklılık meydana getiren, kendine dayatılan kalıpları dışına biraz zorlayan ve dışına çıkan insanlardır.
Çok teşekkür
ben
ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Öğretmenler gününüzde kutlu
öğretmenler
olsun.
Öğretmenler gününü bütün öğretmenlerini tebrik ediyorum.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun.